Ayrım 32, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 263. Cumhuriyetin içkiye bakışı. Cumhuriyette içki tekeli sorunu ile karşılaşıldı. İkinci Abdülhamit'in imzasıyla düyunu umumiyeye alacaklarına karşılık kimi devlet geliri toplanıp götürülüyordu. İçkiden alınan vergi de bunlardan biriydi. Cumhuriyet Osmanlı'dan kalan kapitülasyonlar kaldırılırken yabancıların elindeki şirketleri de kamuya kazandırmaya çalıştı. Fakat Bomonti Nektar'a 1938'e kadar bir yıllık ara dışında üretim izni verildi. Yani Atatürk'ün yabancı bir şirketin reklamını yapması söz konusu olamaz. Zaten Bomonti reklamını kendi yapıyordu. 1934 yılında bira satışlarını arttırmak için biranın yararlarından söz eden bazı resmi levhalar hazırlatıp lokanta ve birahanelerin duvarlarına astı. Bu ilanlar sert tartışmalara da neden oldu. Bomonti şirketinin Türk ırkının sıhhatini düşünmediği, bütün amacının Türk ırkının kanını kurutmaya bedel kasasını doldurmak olduğu belirtildi. Halkın hayatına kasteden bu levhaları yerinden indirecek bir devlet kuvveti yok mudur? Aslında tartışmaların temelinde siyasi kapışma vardı. İsmet İnönü'nün erkek kardeşi Rıza Temelli Bomonti'ye ortaktı. İnönü'nün kız kardeşi Sabiha Hanım'la evli olan Abdülrezzak Bey ise Bomonti'nin hissedar yöneticilerinden biriydi. İnönü ile Atatürk'ün arasının açılmasını isteyenler her fırsatta Bomonti polemiği çıkarıyorlardı. Sonuçta Bomonti kapanmadı ama Atatürk Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde Cumhuriyet'in ilk bira fabrikasını kurmak için hazırlıkları başlattı. Yabancı Bomonti bira fabrikasına alternatif olarak Atatürk yerli Ankara bira fabrikasını 1934 yılında faaliyete geçirdi. Erdoğan'ın dediği gibi meselenin çağdaşlaşmayla, biracı nesiller yetiştirmekle filan ilgisi yoktu. Ulusal sermayeyi güçlendirme çabası vardı. Osmanlı bira üretiminin %90'ı Bomonti Nektar'ın elindeydi ve Atatürk bunun devam etmesinden yana değildi. Devlet eliyle bu tekeli kırmak yani Bomonti'yi kamulaştırmak istiyordu ama Danıştay buna izin vermiyordu. Şu da bilinmelidir ki, Cumhuriyet 1930'larda çıkardığı kanunlarla alkollü içki satış yerlerine sınırlamalar getirdi. Örneğin halk evlerinde ya da bahçelerinde içki içilme yasağı vardı. Atatürk savaş cephesinde tuttuğu hatıra defterine 20 Kasım 1916 tarihinde şöyle yazmıştı. Sıhhatin korunması için bilhassa beynin parlaklığı için alkol alınmamalı. Erdoğan aileler sağlığa faydalı diyerek ilkokul çocuklarına birayı sevdirmeye çalışmıştır dedi. Maalesef bilmiyor. Oysa tüm dünyada malt biranın besleyici olduğu düşünülüyordu. Gliserofosfatlı ve gliserofosfatsız olmak üzere iki tip üretildi. Yıllar boyu zayıflık ve halsizlik çeken bebek ve çocukların dertlerine derman oldu. Süt veren annelere tavsiye edildi. Bira fabrikalarında çocuklara yönelik ilaç mahiyetinde özel maltlar üretildi. Örneğin Şark Malt Hülasası adındaki içecek Osmanlı'da olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de eczanelerde satılıyordu. İstanbul ve Ankara tekel fabrikalarında 1989'a kadar üretildi, satıldı bunlar. Yoksa kim çocuğunu içkiye alıştırmak ister? Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Böylesine bir çarpıtma ayıp değil mi? Geçelim. Kişisel olarak ne düşündüğünü, nasıl yaşamak istediğini kendi bilir. Ama bu kafa ile ülke ekonomisine zarar verdiği ortada. Şimdi tütüne tekrar dönersem. AKP'nin sigara yalanı. Sigara düşmanlığı başka, tütün üretimini arttırıp ihracat yapmak ayrı. Bizde tersi yapılıyor. Bakın Özal, Derviş ve Erdoğan'ın tütün politikası nelere yol açtı. Bizim komşu Gümüş Hacıköy'ün aromalı basma tütünü meşhurdu. Buna rağmen üreticisi artık çok azaldı. 100 haneli köyde 80 ev tütün yetiştirirdi, şimdi 10 aile uğraşıyor. Köylülerin ürettiklerini de Allianz One, TTL, Sokotab gibi 23 yabancı şirket aracıları 3 kuruşa satın alıp dışarıya gönderiyorlar. Yerine kötü tütün sokuyorlar. 2016'da kilosu 15 liraydı. 1990'lar başında bir kilo tütün bir büyük rakı alıyordu. Şimdi bir kadeh alamıyor bizim komşular. Girdi fiyatları her geçen yıl yükseliyor, köylü üretimden kaçıyor. 2000'ler başında 36 il 155 ilçede tütün üretimi yapılırken bugün 21 ilimizin 92 ilçesinde tütün üretimi sürdürülebiliyor. Trabzon, Giresun, Artvin, Sinop, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Hakkari, Malatya, Adana, Mardin ve Burdur illerinde artık tütün üretimi yapılmıyor. Yerli tütün kullanımı 2003'te %40.07 iken 2014'te %15'e düştü. İthal tütün %85 ile pazara hakim oldu. Tütün ekilmemesi için Özal'dan Erdoğan'a iktidarlar ellerinden geleni yaptı. Tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün yetiştiren üreticilerin desteklenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı ve bu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğler doğrultusunda 9 ilde Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon tütün üretiminden vazgeçenlere alternatif ürün yetiştirmek üzere 3 yıl süreli tütüne alternatif ürün desteği için toplam 116 milyon TL kaynak ayrıldığı açıklandı. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sayılan illerde 3 yıl uygulanan proje kapsamında 105.175 tütün üreticisinin faydalanması gerekirken 39.458 üretici istifade etti. Sadece 18.8 milyon lira ödeme yapıldı. Tütünde oyun çok. Türkiye'deki tarım alanlarını 30 üretim havzasına bölen Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme modelinde bu havzaların 23'ünde tütün üretildiği halde anılan üretim ve destekleme modelinde tütüne yer verilmedi. Tütün artık üvey evlattı. Bitmedi. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ şöyle diyor. Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansı ürünleri ve su ürünleri şeklinde yapılarak tütün üretimine dayalı bir yatırımın desteklenmesi öngörülmedi. Keza 2016 yılında 2016 Taksim 8791 sayılı yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararında genç çiftçilere verilen desteklemede de tütünün sözü bile edilmedi. Bugün tütün üreticisi güçsüz, tütün üreticisi dilsiz, bir kez sesini çıkaracak gibi oldu. 4733 sayılı tütün yasası TBMM'de onaylanmadan önce tütün çiftçisinin olası tepkilerini azaltmak için şu dendi. Açık arttırma sistemine geçilecek, böylece tütünde serbest piyasa şartları oluşacak ve gelirleriniz daha çok artacak. Köylü kandırıldı, sonra anladılar. Açık arttırma sistemiyle değil, sözleşmeli üretim modeliyle tütünü satacaklardı. Bu ne anlama geliyordu? 2010 yılından bu yana küresel sigara şirketleri ve yaprak tütün firmaları, tütün alım-satım sözleşmesinin özel şartlar ve fiyatların hazırlanmasında söz sahibi olurken, örgütsüz tütün üreticileri bu sözleşmelerin hiçbir bölümüne müdahil olamadı. Yani tütün üreticisi küresel sigara şirketlerinin kontrolündeki tedarikçi şirketlerin dikte ettirdiği şartları ve fiyatı kabullenmek zorunda kaldı. Heyhat! 1923-2002 yılları arasında üreticinin istediği firmaya tütün sattığı serbest piyasa ortamı yok edilerek sektörde az sayıda alıcının bulunduğu oligopson piyasa şartları oluşturuldu. AKP tütün emekçisinin boğulmasında yardımcı oldu. Ölüm şartlarını adım adım hazırladı. Ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi amacıyla 1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilo başına 3 dolar ve paket başına 40 sent uygulayan tütün fonu 29 Aralık 2009 tarihi ve 27.447 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle değiştirildi. 2010 yılı itibariyle şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı, işlenmiş tütün gibi tütünlerde bu şart sıfırlandı. Kıyılmamış ithal yaprak tütünde ise ilk olarak 3 Aralık 2010 tarihi ve 27.801 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararla 2011 yılında kilo başına 3 dolar olan tütün fonu 2.25 dolara düşürüldü. Ve her yıl sonunda yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla kademeli azaltılarak 2016 yılı için 0.60 dolar olarak belirlendi. Ve AB Türkiye İlerleme Raporu'nun fiyatlandırma ve vergilendirme başlıklı 16. faslı kapsamında 2018 yılına kadar da sıfırlanması kararlaştırıldı. AKP'nin tütün fonundaki bu düzenlemeleriyle Türkiye'nin zararı 2010'dan 2017'ye yaklaşık 2.3 milyar dolar oldu. PKK'nın sigarası. Tütün 30 yıldır bu topraklarda yetim. Tütün üretici sayısı 2002 yılında 405.882 iken 2015'te %86 azalarak 56.000'e geriledi. Tütün üretimi ise 2002'de 159.521 ton iken %61 azalarak 2015'te 62.000 tona düştü. 2002 yılında 55.800 ton tütün ithal ettik. 2015 yılında rekor kırarak yaklaşık 92.266 ton dış alım yaptık. Tütün ithalatındaki artış %60'a ulaştı. Yıllarca ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan tütün, 2012 yılında bu üstünlüğünü yitirerek tütün ticaretinde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçiş yaptı. Kamuoyunda yanlış intiba sonucu ülkemizdeki sigara tüketiminin kaynağı yurt içinde üretilen tütün sanılıyor. Oysa rakamlar gösteriyor ki ürettiğimiz şark tütünü çok kaliteli olduğu için %90'a yakını ihraç ediliyor. Tabii ki bu dış satımı yerli üreticiden ucuza kapatan küresel şirketler yapıyor. Bize kalitesiz endüstriyel tütünü dayıyorlar. Ülke topraklarında yetişen yerli tütünlerin sigaralarda kullanımı 2003 yılında %43 oranındayken bu oran 2008 yılında tekelin sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra hızla azalarak 2015 yılı itibarıyla %13'e düştü. Özellikle 2010 yılından bu yana ithalatçı olan Türkiye'ye ithal edilen kalitesiz işlenmiş şişirilmiş tütün damarı ve şişirilmiş tütünler sokuldu. Bunun nedeni arttırılan vergilere rağmen karlılıklarını arttırmaya devam etmekte. Tekel sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve tütün fonunun kademeli olarak düşürülmesi sonucunda Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına küresel sigara şirketleri hakim oldu. TÜİK 2013 verilerine göre Türkiye'de tütün ürünleri imalatının %89.3'ü yabancıların kontrolüne geçti. Bir başka ifadeyle ülkemizde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu imalat sektörü tütün ürünleri oldu. Hepsi planlıydı. 9. Kalkınma Planı'nda 2007-2013 özelleştirme sonucunda kamunun tütün ürünlerinin işlenmesiyle ilgili alandan tamamen çekilmesi hedeflendi. 10. Kalkınma Planı'nda 2014-2018 ise 9. Kalkınma Planı döneminde kamu, petrokimya, tuz ve tütün sektörleri ile araç muayene istasyonları işletmeciliğinden tamamen çekilmiştir ifadeleri yer aldı. Yerli tütün üretimi yok edilirken sigara tüketimi azaltılabildi mi? Ne gezer? Son 15 yılda ilk defa 2008-2011 yılları arasında %15'lik bir düşüş gösteren sigara tüketimi 100 milyar adedin altına indi. Fakat 2012 yılında 8 milyar adetlik artışla tekrar 100 milyar sınırına dayandı. 2015 yılı itibarıyla 103.2 milyar adetti. Erdoğan'ın sigara içenlerin cebinden paket alması Türkiye'nin tek tütün sigara politikası oldu. Şaka bir yana benimsenen politika bu absürt durumdan farklı değil. Sigara tüketiminin önüne geçilmesinde bir araç olarak vergi arttırım politikası benimsendi. Bu ise sadece sigara kaçakçılığını büyütmeye yaradı. Emniyet Genel Müdürlüğü raporuna göre 2002 yılında 2 milyon paket sigara yakalanırken 2014 yılında bu rakam 107 milyon paket oldu. hazinenin kaybının ne olduğunu tahmin edin. 2016 yılı itibarıyla sigara üzerindeki vergi yükü %84'tür. Kim bu sigara kaçakçısı? PKK. Önüne geçilemez mi? Sadece Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis kargo araçları durdurulsun, kaçak tütün %100 Türkiye'de biter deniyor. Bunu bilmiyorlar mı? Şu gerçek ki göçler ve tarımsal işsizlik Güneydoğu'da terörü besledi. Galat'ı meşhur kitabımda yazdım. Adıyaman, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Muş, Siirt gibi dünyanın en kaliteli şark tipi tütün üretimini kimler bitirdiyse PKK'yı o büyüttü. Bitlis ve Malatya sigara fabrikaları, Adıyaman, Besni, Kahta, Malatya, Batman, Bekirhan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Buldan, Kale, Diyarbakır, Silvan, Bismil, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kars, Malatya, Sivas, Van Tütün Pazarlama ve Dağıtım Baş Müdürlükleri, Muş Yaprak Tütün İşletmeleri ve Diyarbakır Müdürlüğünü kim kapattıysa PKK'yı o büyüttü. Sigara kaçakçılığına ortamı kim hazırladıysa PKK'yı o büyüttü. Türkiye'de 250 bin aile tütün yetiştiremez oldu. Güneydoğu'da 66.123 aile tütün ekemez oldu. Dipnot: 2017 yılında TBMM'ye gönderilen torba yasa ile Adıyaman'dan Malatya'ya bölgedeki binlerce insanın geçim kapısı kıyılmış tütüne yasak getirmek istediler. Hedef PKK sigara işletmeciliğinin önüne geçmek diye açıklandı. 30 yıldır benzeri politikalarla PKK'yı büyüttüklerini hiç anlamadılar, anlamıyorlar. Dünyanın 7. büyük pazarı Türkiye'de yerli üretimi ve işletmeciliği bitirirseniz bunun sosyal çalkantısı olacaktı kuşkusuz. Bunlar hiç düşünülmedi. Ne diyordu Özal? Marlboro'yu serbest bırakarak kaçakçılığı bitirdim. ABD ve AB dayatmalarını siyasal iktidarlar hep kabul etti. Türkiye tütün sigara pazarını ardına kadar küresel şirketlere açtılar. Bu nasıl oldu? Niye bu kadar ucuz? Yıl 2008. Tekel'in 6 sigara fabrikası Samsun, Tokat, Malatya, Adana, Maltepe, Bitlis, British American Tobacco'ya 1.7 milyar dolara satıldı. Bu rakam Tekel'in sadece 2 sigara fabrikasından 3 yılda yapacağı kâra denk düşen bir para karşılığıydı. Ayrıca İstanbul, Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları tüm envanter kayıtlarıyla birlikte markadan lojmanlara kadar tüm varlıklarıyla satıldı. Bu fabrikalar yalnızca arsaları konut yapılmak üzere satışa çıkarılsa en az 4-5 milyar dolara satılacak mülklerdi. British American Tobacco parayı da Türk bankalarından kredi olarak aldı. Özelleştirilen devlet mallarını satın alan yabancıların krediyi Türk bankalarından bulmaları ilginç bir durum ortaya çıkarıyordu. Türk'ün parasıyla Türk'ün malını almak gibi. Bunun dışında satılmayan ve Tekel'in elinde kalan yaprak tütün işleme fabrikalarındaki en kaliteli 25 milyon kilo tütünü 125 milyon dolar küresel şirkete hediye ettiler. Oysa satış yapılırken çalışanlara yaprak tütün işletmelerinin satılmayacağı sözü verilmişti. Dipnot: Tekel'in özelleştirilme süreci 1990'lı yılların ilk yarısında Akhisar Sigara Fabrikası ile Tekel'e ait iki önemli sigara markasının isim hakkının bir küresel şirketle kurulacak ortaklığa devredilme girişimi ile başladı. Çalışan işçilerin eylemleri etkili olunca fabrikanın satışı durduruldu. Tekel ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında çalışanlar sıralamasında birinci, brüt katma değer sıralamasında üçüncü, dönem kârı yönünden yedinci, üretimden satışlara da sekizinci ve satış hasılatı yönünden onuncu sırada yer alıyordu. İktisadi yönden kimse başarısız diyemezdi. Satışından bir yıl önce 196 milyar lira kâr etmişti. Ama yok edildi. Tekel ürünleri yerine Türkiye'de Winston, Camel, LD, LD Slender, Monte Carlo, Monte Carlo Slender, More, Anadolu, Glamours, Salem sigaralarını Japonya'nın küresel tütün şirketi JT'yi satıyor. ABD'li Philip Morris Marlboro Parliament LM sigarasını, İngiliz Butt, Viceroy, Pall Mall, Kent sigarasını, İngiliz Imperial Tobacco, Davidoff ve West sigarasını, İngiliz-Türk ortaklığı European Tobacco, Winner, HD, Vigor, Violet sigarasını üretip satıyor. Sahi, nerede bizim yeni Harman, Maltepe, Kulüp, Yenice, Bafra, Gelincik, Samsun, Bahar, birinci sigarası? Dipnot, sanırım bu yerli sigara isimleri de satıldı. Yılların Tekel Spor Kulübü isim hakkı satıldığı için adını İnhisar Spor olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bizim tütünümüzü üretip Yenice veya Yenice, Highlander vesaire gibi isimler altında satıyorlar. Bir pipo tütünü kutusunun üzerinde Minor Ayşe tütününden itinayla üretilmiştir yazısını görünce üzülmez misiniz? Yayla Dağ üzerine pipo tütünü var mıydı? Adıyaman Çelikan tütünü unutulabilir mi? Türkiye'de bunlar hiç konuşulmaz. Oysa şark tütünü üretimine ağırlık veren Yunanistan ve İtalya yerli üreticileriyle 5 yıllık alım anlaşması yapıyor. Lübnan küresel şirketlere sigara satış bedeli kadar tütün alma zorunluluğu getiriyor. Türkiye bunları yapabilir mi? Hayır. Niye sorusuna örnek vereyim. Kent Switch, Marlboro Blue Ice, Marlboro Touch, Parliament Aqua, Viceroy Switch, Lucky Strike Menthol, Chesterfield Blue Slim ve niceleri. Hepsi mentollü sigara ve Türkiye sanki mentollü sigarayı yeni keşfediyor. Oysa tiryakiler bilir, eskiden de mentollü bir sigara markası vardı ve hala var, Salem. Bu sigaranın tütününe mentol katılırdı. Öyle ne mentollü filtresi vardı ne de filtresine yerleştirilen mentol kapsülü. Ne oldu da Türkiye piyasası bir anda çeşitli mentollü sigara markasının işgaline uğradı? Bugün sigara satılan tezgahlara baktığınızda rafların en üst sıralarında hep mentollü sigaralar var. Daha birkaç yıl öncesine kadar aynı rafların değişmez liderleri şimdilerde köşelere atılmış durumda, pek talep görmüyorlar. En göz alıcı yerlerde hep mentollü sigaralar satılıyor. Türk sigara tiryakisi hızla mentollü sigara tüketimine alıştırılıyor. Meselenin bam teline geliyoruz. 32. ayrımın sonu. Sayfa 271.